Ayrım 23.
Sulla'nın ardılları Ptolemaios'ları Pamfilya'dan aşağı yukarı Antalya ili attıktan sonra Roma'nın etki alanını batıya doğru Likya'ya, doğuya doğru İsauria'ya ve Kalikadnos vadisine dek yaymışlardı. Ancak Kilikya onların elinde kalmıştı ve bölgenin batı kısmı Kilikya Petraia ya da Kilikya Aspera, Kilikya Campestris'in bugün Adana Ovası karşısında Akdeniz'de gemilere saldıran bir grup korsanın yuvası ve üssü olmuştu. Başta yayılmacı taktikte deniz gücünün oynadığı rolü bilmeyen Romalılar, Seleukoslara ait filoların deniz polisi olarak işlevini kavrayamamış, onları yok edince de yerini doldurmamışlardı. Böylece bomboş alan deniz haydutlarına kalmıştı. Bugün Mersin ile Silifke arasındaki alan, uzun menzilli baskınlar için mükemmel bir karargah ve üs yerleri olmuştu. Kayalık dağ eteklerinin Toroslara doğru diklemesine yükseldiği yerlerde korsanlar surlarla çevrili sığınaklar kurdular. Yaklaşan düşman gemilerini böylece çok uzaktayken görebileceklerdi. Küçük koylar ve demir atmaya uygun gizli girintilerle dolu sahilde limanlar, depolar kurdular. Gemi yapımı için gerekli kereste yakınlarındaydı. Yaşamın zevkli yanları için gereksinimlerini tutsak ustalardan ve zorunlu emekten sağlıyorlardı. İsa'dan önce 67 yılı geldiğinde korsanlar etkinliklerini artık Batı Akdeniz'e değin yaymışlar, hatta İtalya kıyılarına baskınlar düzenleyecek ölçüde ileri gitmişlerdi. Romalılar Ostia'ya gitmek üzere yola çıkmış tahıl gemilerinin ele geçirildiğini ya da batırıldığını öğrendiklerinde artık etkili önlemler almanın zamanı gelmişti. İşte adı Gnaeus Pompeius Magnus olan kişiyi öne çıkaran bu bunalım oldu. Senato'nun çıkardığı bir yasayla daha önce verilmemiş güç ve yetkiyle donatılmış, tümüyle yeni bir komutanlık kuruldu. Yasanın amacı yalnız korsanları bastırmaktı ve bu makamı dolduracak kişi de oydu. Pompeius üstlendiği görevi bütün gücüyle öylesine çabuk başardı ki, böylesi hemen hemen hiç görülmemişti. Sefere çıkalı 3 ay olmamıştı ki, 120 yerleşme ele geçirdiğini, 800'den çok gemiyi ele geçirdiğini, ya da yok ettiğini ve çok sayıda kişiyi tutsak ettiğini bildiriyordu. Bunlara ek olarak korsanların silahlarına ve gemi yapım gereçlerine el koymuştu. Ancak Pompeius'un siyaset anlayışı salt yok edip ceza vermekle yetinecek bir insan olmasına izin verecek türden değildi. Çürüyüp giden Seleukos hanedanına bağlı, kısa zaman öncesine değin yetkisini korsan reisleriyle paylaşan zayıf birisinin yönetimindeki Kilikya Kompestris'in verimli topraklarının şimdi yeni bir düzenlemeyle Roma devletinin eyaleti olabileceğini, hem tecim açısından hem de askeri açıdan ileride Küçük Asya'ya yerleşmede önemli rol oynayacağını gören Pompeius, eline geçen yeni gereçlerin en randımanlı biçimde hangi amaç uğruna kullanılacağını hemen anlamıştı. Yakalanan korsanlar arasında bile yasa dışı yollara düşmelerinin nedeni, yeteneksiz devlet görevlilerinin elinde uğradıkları hainlik ve haksızlıklara tepki olan birçok kişi bulunduğu, adil davranıldığında bunların Pompeius'un amacına önemli katkıları olacağı görülebiliyordu. Buna göre bütün yöreyi sistemli olarak yerleşme açmayı sürdürdü ve gerekli yerlerde kentler kurup oralara savaş tutsaklarını yerleştirdi. Eski Soloi kenti topraklarında yeni bir kent kurdu, adı da Pompeiopolis oldu. Bugün Mersin çevresinde dolaşanlar bu küçük liman kentinin alımlı kalıntılarını, kumların içinde görülen Beyzi Liman'ın taştan mendireklerini, kısmen hala dokunulmadan kalmış merkez caddenin tek sıra sütunlarını bilir. Böylece cesaret ve güç isteyen işlerin üstesinden gelebilecek bir kişi olarak kendini göstermiş olan Pompeius'un adı, kısa bir süre önce Lucullus'un bıraktığı komutanlık makamı için övgüyle salık verilir oldu. Lucullus'un yerine gelenlerin beceriksizlikleri yüzünden Mitridates'in yeniden bir ordusu olmuş, bununla Roma Küçük Asya'sında kurulmuş olan barışı tehdit eder duruma gelmiş, Armenya krallığıyla hesaplaşma zamanı gelmiş de geçmişti. İşleri bu durumdan kurtarma görevi verilecek komutan kim olursa olsun, tam desteğe gereksinmesi olacağı ve işini kendi bildiği gibi yapması gerektiği belliydi. Ancak sonunda Pompeius seçildiğinde çok az kişi Senato'nun onaylayacağı atamanın niteliğini kestirebiliyordu. Çünkü başkomutan olarak bütün Küçük Asya'da sınırsız yetkiyle donatılmış, onun yetki alanına giren kimi eyaletlerin valileri, onun isteği doğrultusunda resmen yerlerinden alınmıştı. Pompeius, Kilikya üssünden askeri kaynakları kullanarak doğrudan Mitridates'in üstüne yürüdü. Bir kez daha çabuk ve ihtişamla başarıya ulaştı. Fırat'ın kaynak sularına yakın bir yerde, uzun, dar bir geçitte yakalanan Pontus ordusu paniğe kapıldı ve bunu izleyen yenilgi katliama dönüştü. İnsanlar, atlar, develer açık alana kaçmak için çabalarken birbirini ezip öldürdü. Söylendiğine göre 10 bin Pontos askeri öldürülmüştü. Kral ordusunun sağ kalan kısmıyla Sinoria denen kaleye kapağı atmıştı. Ola ki Erzurum'dan batıya doğru Kop ve Zigana geçitlerine giden yol üzerinde Bayburt Kalesi. Kral burada büyük bir hazine toplamıştı. Askerlerinin parasını ödeyip onları dağıttı. Burada kendi gereksinimi için 6 bin talent toplamaya yetecek kadar kalıp, maiyetindeki az sayıda insan ve erkek giyimli odalığıyla birlikte gene bir yerlere sığınmaya gitti. Bu kez sığınma isteğini Tigranes sertçe geri çevirince, aşama aşama Karadeniz'in kuzey kıyılarına doğru yol almak zorunda kaldı. Burada hala mülkü vardı. Artık bir daha Pontos'a geri dönmeyecekti. Mitridates'i böylece uzaklaştıran Pompeius gözlerini Armenia'ya çevirdi. Dağları hızlı bir yürüyüşle aşıp Armenia'nın eski başkenti Artaxata surlarının önüne geldi. Lucullus Tigranokerta'yı yıkınca Tigranes saraylılarıyla birlikte buraya çekilmişti. Tigranes zaten Part kralı Prates'le savaş durumunda olduğu için karşı koymak gibi bir çılgın hayale kendini kaptırmadı ve kayıtsız şartsız teslim oldu. Krallığı kendine bırakılan Tigranes'in daha önce fethettiği yerler elinden alındı ve statüsü de Roma'nın dostu ve birleşiği olarak belirlendi. Galiba bu tanımın ne demeye geldiğini zaten biliyordu. Artaxata'da Pompeius Çanakkale'ye 1600 kilometre uzak düşmüştü. Ama yine de ele geçirdiği yerlerin genişliğiyle yetinmeyip daha doğuya ilerlemeye başladı. Uzak diyarlarda yoluna çıkan kabile krallıklarına boyun eğdirdi. Kış geldiğinde şimdi Azerbaycan dediğimiz yerdeydi. Sonunda İsa'dan önce 65 yılının baharında geri dönüp biraz gecikmiş olan bir işe, Mitridates'e olan bağlılıklarını sürdürmekte olan Pontos kalelerini ele geçirmeye başladı. Bunlar arasında adı Taulara olan yerde, şimdi Sivas diye düşünülüyor, kralın hazine dairelerinden en zengini vardı. Bu kalede kapların, ev eşyalarının, değerli taşlarla süslü, altın kakmalı at koşumlarının saklandığı öyle büyük bir depo buldu ki, bunların hepsini taşıyıp çıkarması tam bir ay sürdü. Ertesi yıl Amisos'ta Samsun, geçici olarak otururken ele geçirdiği yerleri düzenleyen bir tasarı geliştirdi. Kurmuş olduğu siyasal düzenin temelleri esasta uzun yıllar değişmeden kalacaktı. Bundan sonra geriye yalnız Seleukos yönetiminin son artıklarının da uzaklaştırıldığı Suriye ve Filistin'deki Roma'nın yeni mülklerinin sağlama alınması kalmıştı. Pompeius bu görevi de başarıyla tamamladıktan, Partlarla yapılan bir anlaşmayı onaya sunduktan sonra Küçük Asya'ya döndüğünde doğuda savaşlar bastırıldığı için artık hoşnuttu. Roma'da kutlama sırasındaki zafer alayı geçtiğinde sergilenmek üzere Karadeniz kıyılarındaki Kolkis'ten, Ölü Deniz'in güneyindeki Petra'nın Nebat Krallığından örnek kabile insanları toplayıp getirmiş. Başarılarının altına son mühürü basar gibi, şimdi Kırım'dan gelen bir haber, onun asıl amacının gerçekleşmesinin simgesi oldu. Mitridates ölmüştü. Çalkantılı kişiliğiyle Asya uluslarına rahat vermediği 25 yıl içinde Mitridates neredeyse destanlaşmıştı. Ölüm haberine boş inancın etkisiyle ilkin inanılmadı. Ancak gelen haberler doğruydu. Sonradan görüldü ki bu yılmaz yaşlı kurt Pontos'tan kaçtıktan sonra zamanının bir kısmını doğrudan İtalya'yı ele geçirmekle sonuçlanacak gizli bir amaç için Tuna üzerinden yapacağı bir seferin planını yapmakla geçirmiş. Ancak yakınlarda planlarının ihanetle ve her yandan gelen karşı koymalarla engellendiğini görmüş. Oğlu Parnakes'in tahtını ve yetkisini ele geçirdiğini öğrenip olasılıkla da Pompeius'un Roma'da yapacağı geçit resminde yürüyeceğini düşününce yaşamına son verme kararına varmış. Büyük miktarda aldığı zehirin etki yapmadığını görünce kendini öldürmeleri için yanındakilerden yardım istemek zorunda kalmış. Küçük Asya'da artık Roma'nın bir kez daha düşmanı kalmamıştı. Dökülen bunca kan, yitirilen bunca hazine pahasına kazanılan şeyin hayal meyal bilincine varan Roma, şimdi geleceğinin güvencesi için bir parça kafa yorabilirdi. 18. Roma Yönetimi. Ege kıyıları ve kimi Yunan kentlerinin bugünkü görünüşüyle ilgili olarak 16. bölümde anlatılanlarla Karya bölgesine ve bugünün Türkiye'sinin güneybatısındaki en uç noktaya değin gelindi. Kısaca da olsa 1. bölümde Anadolu coğrafyası ve eski tecim yolları ele alınırken Karya sınırlarından doğuya İskenderun, Aleksandretta, Körfezi'ne değin uzanan girintili çıkıntılı 1000 kilometrelik bir kıyıdan söz etmiştik. Mitridates'in ölümünden sonra Pompeius'un kurmuş olduğu siyasal düzende Akdeniz'in bu şeridi önem kazandığı için bu noktada onun özellikleri üzerine daha çok şey söylemek, bugün çağdaş bir gezginin dikkatini çeken anıtlara ve ören yerlerine yansıyan geçmişinin nereye uzandığını anımsamakta yarar vardır. Toros dağlarının orta kesimi geniş tabya gibi Anadolu platosuna destek verirken güneyde denize sokulur. Kayalık etekleri neredeyse doğrudan kıyıdan yükselip deniz iletişimini engeller. Tarımı da büyük ölçüde elverişsiz kılar. Burası Kilikya Aspera, taşlık Kilikya denen yerdir. Roma döneminin başlarında Akdeniz korsanlarının burada bir dizi kalesi olduğunu görmüştük. Sel yataklarının kireç taşı araziyi yiyerek açtığı dik yamaçlı derin vadiler ülkeyi enlemesine keser. Burada tek önemli nehir, kuzeybatıdan başlayıp dağ sırasını çaprazlama keserken çok büyük boğazlardan geçen Kalikadnos'tur. Göksu. Uzak bir geçmişte kendine yer altında bir yol bulan nehrin suları sonunda bütün vadi tabanını çökertip kimi zaman 300 metreden yüksek hemen hemen dikey kenarlı kapızlar oluşturmuştur. Bu nehrin sularının taşımış olduğu balçık kitlesi nehrin ağzında girinti yapan tepeler arasında bugün bütün bölgede tarıma elverişli önemli büyüklükteki tek alanı yaratmıştır. Bu küçük ovaya egemen olan kentin adı Kilikya Seleukeyası'dır. Bugünkü Silifke. Laranda'dan Karaman gelip dağlardaki geçitlerden inen yol Kalikadnos üzerinde bir köprüden geçip kıyıda şehirler arası yolla burada buluşur. Kilikya Aspera Silifke'nin batısında Korakesiona bugünkü Alanya deyin uzanır. Ancak bu kıyı boyunca birkaç önemli kent vardı. Bu kayalık ülkeye yerleşmek üzere kimse gelmiyordu. Kıyı yolu da uzun ve yorucuydu. Bununla birlikte Silifke'nin doğusu kimi nedenlerle böyle değildi. Otomobille Mersin'den Silifke'ye giderken Yunan-Roma döneminden şu ya da bu biçimdeki yıkıntıların görünmediği yer yok gibidir. Bodur bitkiler arasından kendini gösteren sayısız yontulu mezar, tapınakların kırık sütunları, görkemli su kemerleri gezi yolunuzu durmadan keser. Ülkenin bu yanında resmi sınır, Kalikadnos'unkine benzeyen bir kapızdan geçerek denize ulaşan Lamos Nehri, Lamas Su idi. Bu nehrin ağzına yakın yerde Ela Iusa, Sebaste, Ayaş kenti vardı. Burada bir süre bir kral oturmuştu. Ela Iusa da Tiros, Sur gibi bir zamanlar adayken karayla birleşmiş, kendine özgü çekiciliği olan bir kent yıkıntısıdır. Bu kenti denizden ayıran kanal çok önceleri dolmuş, bütün antik alan denizin getirdiği kumlarla sarılmıştır. Ela Iusa ile Silifke arasında bir zamanlar Yunan polisi olan Korikos, cennet cehennem şimdi görkemli bir ortaçağ kalesiyle göze çarpmaktadır. Zamanında liman olan kumlu küçük bir koyun yanında bulunan küçük burun üzerindeki kalenin karşısında karaya yakın bir adanın üzerinde Kız Kalesi diye bilinen daha küçük ölçekli ikinci bir kale vardır. Tapınak yıkıntıları, kiliseler, yontulu lahitler ve kaya mezarlarının cephelerinin kakıldığı geri plandaki ormanlık vadinin önündeki bu yer tiyatro sahnesi gibidir. En çok 5 kilometre içeride taş döşeli yol kalıntısından yürünüp Korikos mağarası denen yere gelinir. Eskiler Zeus'un Tifon, devini bu mağaranın dibine kapattığını düşlemişlerdi. Kalikadnos Vadisi'nde sözünü ettiğimize benzer bir yeraltı nehrinin neden olduğu çöküntü, neredeyse 60 metrelik, kenarları dimdik bir kapız yaratmıştır. Kapızın dibinde sık ağaçlık vardır. Çoğunluğu erguvan olan bu ağaçlık, baharda parlak renkli göl gibidir. Mağaranın sarkıtlardan oluşan tonozlu bir ucuna dikine inilir. Burada yer altında akan görünmeyen bir nehrin derinlerden gelen uğultusu işitilir. Buraya girişte Yunan-Roma döneminde tapınak varmış. Ancak bunun yerine küçük, çatısız Bizans kiliseciği yapılmış. Mağaranın dibinde bu kiliseciğe bakıldığında, arkasındaki kapızın zengin bitki örtüsü önünde bu yapının dış çizgileri ile bırakmış olduğu gölge çarpıcıdır. Gelen yörükler, göçerler buraya cennet demişler. Birkaç yüz metre ileride girmesi zor, çoğu kez içinde hayvanlarının yittiği kapıza kaba bir at takmışlar. Korikos uzunca burç yakınında, yaklaşık 30 kilometre içerideki tapınak kenti Olba'ya giden yolun son durağıydı. Olba, Pontos'taki Komana gibi rahiplerin yönettiği, kutsallığını da Küçük Asya'nın Yunan-Roma dönemi öncesi mitolojisinden alan bir kentti. Kalıntıları yer yer bugün de görülen büyük tapınak, İsa'dan önce 300 dolayında yeniden yapılmış ve o sıralar önceki tuhaf tanrısının yerini Zeus almıştır. Damas Su Kanyonu'nun doğusunda Toros Dağları içerilere çekilmeye başlar ve çok geçmeden geniş bir kıyı ovasıyla denizden ayrılır. Suriye kıyılarından kuzeye kıvrılan ve Toros engeliyle son bulan Amanos Dağları bu çemberi tamamlar ve dağlarla deniz arasında hilal biçimindeki oldukça verimli bir bölgeyi kuşatır. Burası Kilikya Campestris'tir. Düz Kilikya, Çukurova ve aşağı yukarı bugünkü Adana iline karşılık gelir. Kuzeyden gelen üç akarsu ovayı keser. Yunan-Roma dünyasının Kidnos, Saros, Piramos, Türklerinse Tarsus çayı, Seyhan ve Ceyhan dediği akarsular, taşıdıkları toprakla bölgenin denize doğru yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu üç akarsu ekseninde bir de ovayı kesen bir yol vardır ki, tarihsel çağrışımı Asya'daki yolların hepsinden daha çoktur. Anadolu'dan inip Gülek Boğazı'ndan geçen, sonra da Amanosları aşıp Suriye'ye giren yoldur bu. İnsanları yüzlerce yıl Ege'den Doğu Akdeniz'e ulaştıran bu yoldu. İstila ordularının geçişi ya da dönüşü bu yolda gözlendi. Kilikya'ya Pilai, Kapılar denen iki geçitten girilir. En ünlüsü de Tarsus'un kuzeyinde Anatorosların içinden geçen geçittir. Yol kanyondan geçen bir nehri izler. Kanyon darala darala 15 metrenin altına düşer. Bu noktada patlayıcıların bilinmediği günlerde kayalar oyularak yol açılıyor, oyulamadığı yerlerde ise uzun kalaslarla bir geçit hazırlanıyordu. Bugün bu yerin adı Gülek Boğazı'dır. Adını da 300 metre yukarıdaki bir kayaya tünemiş olan ve bu adla anılan Kilikyalı ünlü aileye ait kaleden alır. Bugünkü yoldan ovaya indiğinizde, yaylanın ürpertici rakımından kıyının yumuşak iklimine geçtiğinizin ayırdına varırsınız. Ancak bu geçit, bu dağlar geçmişte iklim açısından bir engel oluşturmakla kalmıyordu. Tarihte kimi zaman bu ikisi, Kilikya'nın siyasal bakımdan ve coğrafya açısından Anadolu'yla ilişkisinin kesilmesinde ve bunun sonucu olarak da güneydeki ülkelerle yakınlık kurmasında etkili olmuştur. İsa'dan sonra 10. yüzyılın sonlarında yaşayan Arap coğrafyacı İbn Havukal zamanında bu geçit, bu dağlar İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasında duvardı. 11. yüzyılda ise bağımsız bir devletin sınırlarını oluşturuyordu. Kidnos Irmağı'nın geçildiği yerde en eski zamanlardan beri pazar ve tecim merkezi ola gelen Tarsus vardı. Tarsus aslında kıyı kenti değildi. Liman işini gören bir deniz kulağı birkaç kilometre kadar yakınına sokuluyor. Böylece Tarsus kervan uğrağı olduğu ölçüde liman kenti de oluyordu. Çadırcılıktan para kazanan Aziz Pavlos'un usta işi dokumalarıyla ün yapmış Tarsus için yoksul kent değildir demesi boşuna değildi. Ancak şimdi Türklerin oturduğu kentte onun zamanından kalmış bir yapı bulmak zor. Arkeologlar da zorunlu olarak daha çok Yunan-Roma döneminden önceki Tunç Çağı ve tarih öncesi yerleşmeleriyle ilgilenmektedir. Tarsus'ta Profesör Nezahat Baydur Roma dönemi kazısı yaptı. Profesör Levent Zoroğlu kentin merkezinde Antik Yol cadde üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çevirenin notu. Aynı şeyler fazlasıyla Adana için de söylenebilir. Adana'da antik çağdan kalmış çok az mimari yapı var. Modern Türkiye'nin üçüncü büyük kentine yakışır bir kentli yaşamı da yoktur. Adana tarımı ve büyük sanayi atılımıyla özellikle Güneydoğu'dan gelen nüfusun yükünü kaldırmaktadır. Üniversitesi, tiyatrosu, Baraj Gölü'nün çevresinde gelişen yeni konut bölgesiyle yazarın gördüğünden farklı bir kent olmuştur. Çevirenin notu. Ama yine de çok zengin bir il merkezidir. Bol miktarda üretilen tahıl ve pirince, şimdi ulaşımdaki yeni gelişmeler sayesinde üretimi artan narenciye ve pamuk da eklenmiştir. Adana ile Tarsus, bir de bunların limanı sayılan Mersin, Kilikya'nın çağdaş kentleridir. Ancak Roma döneminde bölgede yarım düzine daha kent vardı. Bunların hepsi de ovanın doğusunda, Ceyhan Nehri üzerinde ya da ötesindeydi. Artık çoğunda nicedir kimse yaşamıyor. Yalnız Yunan mitoloji kahramanlarından biri sayesinde kurulduğu anlaşılan Mopsi Hestia, karayolunun nehri geçtiği yerde bulunması nedeniyle önemini bir ölçüde koruyabilmiştir. Bugün adı Missis olan bu yer, 1952 yılına değin büyük bir köydü. Ancak o yılın yazındaki depremde neredeyse tümüyle yıkıldı. Ceyhan Nehri'nin yukarılarında bulunan Hieropolis, Kastabala, Tecirli. Nehrin denize döküldüğü yerde Mallos ve Magarsos, daha ileride deniz kıyısında Aigeai, Ayaş, terk edileli çok olmuştur. Son olarak Ceyhan Nehri'nin batıdaki kollarından biri doğrultusundaki tepelikler üzerinde bulunan Anazarbos'ta, Anavarza, birkaç köylü kulübesi ve göçer çadırlarından başka yerleşme belirtisi yoktur. Anavarza'nın konumu Küçük Asya'nın surla çevrili bütün kentleri gibi ilginçtir. Dümdüz bir ovanın orta yerinde birden 200 metreye yükselmiş bir başına duran kireç taşından dağ sırasının oluşturduğu bir dizi dik kayalık ve zaman zaman bunları kesen derin uçurumlar ile gölgeli mağaralar. Kent burada kayalığın batı eteğinde bulunmakta. Çift sıra kalın duvarlar bir uçtan ovaya inip yay çizerek öteki uçta kapanıp hilal biçimini almaktadır. Tiyatro ile hipodromun kayalığın altındaki konumu zekice düşünülmüş, oturma yerleri kayaya derinlemesine oyulmuştur. İnsan bir zamanlar buradaki geniş caddeleri ve kamu yapılarını gözünün önüne getirebiliyor. Yakın zamana değin kente kuzeyden giren taştan yapılmış zarif iki su kemeri vardı. Kayalığın çıkılabilir bir yamaca dönüştüğü yerde dağın doruğuna çıkan kayalara oyulmuş merdivenler vardır.